Ayrım 6.
Koyu ve sessiz bir nefret yolda hep onu izliyordu. Herkese selam vermenin adet olduğu bir yörede kadınlar onu gördüklerinde dudak bükerek başlarını çeviriyorlardı. Civardaki tarlalarda çalışmakta olan erkekler dolaylı olarak Batist'i hedef alan küstahça ifadelerle birbirlerine sesleniyorlardı ve çocuklar da bostanların ortak düşmanına yakıştırılacak sanki başka hakaret yokmuş gibi uzaktan "Yahudi uşağı" diye bağırıyorlardı. Ah, bu adamın iri yumrukları, geniş omuzları ve yüzündeki o kararlı ifade olmasaydı bostan halkı ona gününü gösterirdi. Ama hiç kimse onun karşısına çıkmaya cesaret edemediğinden herkes ona gününü gösterme şerefini komşusuna bırakarak uzak mesafeden düşmanlığı sürdürüyordu. Batist çevresindeki bu boşluktan dolayı kara kara düşünerek mahkemeden dönüyordu ki hiç beklemediği, onu bir parça sevindiren bir olayla karşılaştı. Kendisinin varlığını hisseden köpeğinin havlamalarını işiterek evine doğru yürürken evinin yakınındaki yolun kenarında delikanlılık çağına gelmiş bir çocuğun oturmakta olduğunu gördü. Elinde bir orak ve yanında da yeni biçilmiş yabani otlardan bir yığın vardı. Yanından geçerken kendisini selamlamak için ayağa kalktı. "İyi günler Senyor Batist." Çocuğun çekinerek titreyen bir sesle selam vermesi hoşuna gitmişti. Bir çocuğun böyle sıradan bir selamı güneşten yanmış birinin havuzda serinlemesi gibi bir etki uyandırmıştı üzerinde. Mavi gözlerine ve sarı tüyleri yeni bitmiş güleç yüzüne sempatiyle baktı. Hafızasını yoklayarak bu çocuğun kim olduğunu bulmaya çalıştı. Sonunda Tomba amcanın, şu herkesin saygı duyduğu kör çobanın torunu olduğunu hatırladı. Dedesi tarafından sürüsü güdülen alborayalı bir kasabın yanında çırak olarak çalışan iyi huylu bir çocuktu. "Teşekkürler delikanlı, teşekkürler," diye mırıldanarak minnettarlığını belirtti. Ve yoluna devam etti. Köpeği onu karşılamak için koşup gelmişti. Önünde zıplayıp duruyor, fitilli kadife pantolonunun paçalarına sürtünüyordu. Yemek saati epeyce geçmiş olduğundan kulübenin kapısında karısı ile çocukları onu sabırsızlıkla bekliyorlardı. Batist o anda tarlalarına bakınca birkaç saat önce sular mahkemesindeki gibi yeniden müthiş bir öfke duydu. Buğdayı susamıştı. Bunu bir bakışta anlamıştı. Önceleri parlak ve canlı yeşil renkte olan yaprakları şimdi buruşmuş, sarımsı yeşil bir renge girmişti. Sulamak gerekiyordu. Pimento çevirdiği dalavereyle buna engel olmuştu ve 15 gün geçmedikçe sulamak için sıra ona gelmeyecekti. Çünkü yeterli su yoktu. Üstelik bir de para cezası yemişti. İsteksizce yemek yerken mahkemede olanları karısına anlattı. Zavallı Teresa, kocasını sapsarı bir yüzle sandığın dibinde bir çorap içinde sakladığı parasını çıkarmak için düğümleri yüreği burkularak çözmek zorunda kalan bir köylü kadının ruh haliyle dinliyordu. Bacakları kırılasıcalar, niyetleri onları mahvetmekti. Yemek vakti ne büyük bir tatsızlıktı. Kaşığı pirinç pilavı tepsisine bırakarak ağlamaya ve gözyaşlarını içmeye başladı. Daha sonra yüzü kıpkırmızı oldu. Kapının aralığından beyaz badanalı kulübeleriyle, dalgalanan yeşillikleriyle bir kesit halinde görünen ovayı seyrediyordu. Birden yumruğunu dışarı doğru sallayarak bağırdı. "Serseriler, serseriler!" Babalarının asık suratından ve annelerinin bağırmasından ürken çocuklar, yemek yemeye cesaret edemiyorlar, kararsızlık ve şaşkınlık içinde birbirlerinin yüzlerine bakıyorlardı. Daha sonra burunlarını çekip, annelerini taklit ederek pirinç pilavının üzerine gözyaşlarını akıtmaya başladılar. Bu ağlayan korodan etkilenen Batist öfkeyle ayağa kalktı. Kalkarken neredeyse küçük yemek masasına deviriyordu ve kulübeden dışarı fırladı. Çok geç, buğdayın susuzluğu ve yediği para cezası yüreğini dağlayan iki kızgın demir parçasıydı sanki. Bir tanesinin kızgınlığı geçtiğinde diğeri akkor halinde hazırı bekliyordu. Kendisini çalışmaya vererek zihnindeki düşünceleri dağıtmak istiyordu ve daha önce tasarladığı bir domuz ağılını inşa etmek için kolları sıvadı. Fakat iş yürümüyordu, çitler arasında bunalıyordu. Tarlasını görmek için yanıp tutuşuyordu. Sonunda elleri çamurlar içinde kulübeden ayrılarak susuzluktan büzüşmüş buğday tarlasının önüne geldi ve ayakta öylesine hareketsiz kala kaldı. Birkaç adım ötede yolun kenarında kızılımsı suyla taşarcasına şırıldayarak uzayıp giden sulama kanalı görülüyordu. Bostanlara can veren kanı, uzaklara, başkalarının nefretine hedef olmayan çiftçilerin topraklarına gidiyordu ve büzüşüp küçülmüş, zavallı buğdayı yeşil saçlarını öne eğmekte sanki suya işaret ediyor ve onun yaklaşarak serin öpücüğüyle kendisini mutlu etmesini istiyordu. Zavallı Batist, güneşin diğer günlere oranla o gün daha fazla ısıttığı gibi bir sabit fikre kaptırmıştı kendisini. Güneş ufukta batmak üzere olmasına rağmen adamcağız ışınların tepeden dik olarak geldiğini ve her şeyi yakıp kavuracağını sanıyordu. Toprağı çatlamıştı. Yerde kıvrılıp giden yarıklar açılmış, boşuna bir yudum su bekleyen binlerce ağız oluşmuştu. Buğdayın susuzluğu bir dahaki sulanmaya kadar bekleyemezdi. Ölürdü, kururdu, aile ekmeksiz kalırdı. Bu kadar sefaletin üzerine bir de para cezası vardı. İnsanın cinayet işlemesi işten bile değildi. Tarlanın bir köşesinden diğerine öfkeyle gidip geliyordu. Ah Pimento, lanet olasıca düzenbaz, dua et ki jandarmalar var. Açlıktan ve susuzluktan can çekişen kazazedelerin enfes yemeklerle dolu masalar ve berrak pınarlar sayıklaması gibi, Batiste de tarladaki buğdayı yemyeşil, dimdik görüyor ve suyun gürül gürül akarak karıklardan tarlanın içine girdiğini hayal ediyordu. Batist, güneş battıktan sonra bu alevden top bir daha hiç doğmayacakmış ve ürünü kavrulmaktan kurtulacakmış gibi bir rahatlama hissetti. Tarlasından, evinden uzaklaşarak, yavaş adımlarla, hiçbir şey düşünmeden Kopa'nın meyhanesine doğru yürümeye başladı. Artık jandarmayı umursadığı yoktu. Meyhaneden pek fazla çıkmayan Pimento ile karşılaşma ihtimali onu sevindirecekti. Yolda birbiri ardından hızlı adımlarla yürüyen genç kızlar, ellerinde sepetlerle fırfırlı etekliklerini rüzgarda dalgalandırarak ona doğru geliyorlardı. Bunlar şehirdeki fabrikalardan dönüyorlardı. Bostanların üzerine bir mavilik çöküyordu. Uzaklarda koyu renkli dağların üzerindeki bulutlar bir yangının aleviyle kızıl renge boyanmıştı. Deniz yönünde sonsuz bir maviliğin içinde ilk yıldızlar titreşiyordu. Köpekler üzgün üzgün havlıyorlardı ve kurbağaların tek düze şarkılarıyla cırcır böceklerinin ötüşlerine uçsuz bucaksız ovanın her tarafında yol alan arabaların tekerlek gıcırtıları karışıyordu. Batist, kızı Rosetta'nın diğer kızlarla arasında mesafe bırakarak yavaş adımlarla geldiğini gördü. Ama yalnız değildi. Aynı yöne giden bir adamla konuşarak yürümekte olduğunu fark etti. Fakat aralarında biraz mesafe vardı. Aynen bostanlarda nişanlıların yaptığı gibi konuşuyorlardı. O yörede birbirlerine yaklaşmak bir suç işlemiş olmanın en açık belirtisi sayılırdı. Batist yolun ortasında görününce adam adımlarını yavaşlattı. Rosetta babasının yanına vardığında kendisi epeyce geride kalmıştı. Baba kızının konuştuğu yabancıyı görmek için onun yanından geçmesini bekledi. İyi akşamlar Senyor Batist. Bu öğle vakti kendisini selamlayan aynı ürkek sesti. Tomba amcanın torunuydu. Bu haylazın ikide bir kendisini selamlamak için yollarda dolaşmaktan başka bir şey yoktu galiba. Yüzü kızararak başını eğen kızına baktı. Yürü çabuk eve, bunun hesabını vereceksin. Ve çocukları üzerinde mutlak bir hakimiyet kuran, sevgiden ziyade korku veren bir Latin babası tavrıyla evine doğru yürüdü. Peşinden titreyerek gelen Rosetta, evde okkalı bir dayak yiyeceğinden emindi. Fakat yanılıyordu. Zavallı babanın o anda gözü ürününden başka bir şey görmüyordu. Buğdayı onun tek evladıydı. Hastaydı, büzüşmüştü, susuzdu ve ölmemek için bir yudum su diye kendisine sesleniyordu. Karısı akşam yemeğini hazırlarken tek düşündüğü buğdayıydı. Bu arada Rosetta, babasının dikkatini çekmemek için bir işle meşgulmüş gibi görünüyor ve onun öfkeyle patlayacağı anı endişe içinde bekliyordu. Aklında hala tarlaları olan Batist, ailenin fertleriyle küçük masanın etrafında oturmuş, kandilin ışığı altında ilgisiz gözlerle dumanı tüten patatesli morina balığı tenceresine bakıyordu. Karısı hala cezayı düşünerek içini çekiyordu. Kuşkusuz kendisinden koparıp alacakları meblağ ile çocuklarının nafakası arasında bir bağlantı kuruyordu. Batist pek yemiyor, çocukların büyük bir iştahla yemek yemelerini seyrediyordu. Büyük oğlu Batistet yapmacıklı bir dalgınlıkla küçüklerin önünden ekmek parçalarını alıyordu. Rosetta'nın iştahı korkudan oldukça açılmıştı. Batist omuzlarındaki yükün önemini şimdiye kadar hiç böylesine açık bir şekilde görmemişti. ailenin kıyıda köşede biriktirdiği birkaç meteliği yutmak için açılan bu ağızlar, eğer dışarıdaki kuruyacak olursa yiyeceksiz kalacaktı. Bütün bunlar neden oluyordu? Kuşkusuz insanların adaleti yüzünden, çünkü namuslu, çalışkan insanları taciz etmek için kanunları vardı. Buna katlanamazdı. Ailesi her şeyden önce gelirdi. Ailesini tehlikelere karşı koruyamayacak kadar aciz miydi? Onlara bakmakla yükümlü değil miydi? Onların yiyeceğini temin etmek için hırsız durumuna bile düşmeyi göze alırdı. Fakat buna çalmak denmezdi. Kendisinin olan bir şeye, ürününe hayat vermek istiyordu. O halde daha ne bekliyordu? Az öteden şırıltılarla başkalarının arazisine doğru akıp giden sulama kanalının görüntüsü ona işkence ediyordu. Sırf kanunlar böyle istedi diye kapısının önden geçen hayattan yararlanamamak onu kahrediyordu. Birdenbire ayağa kalktı. Yüzünde önüne çıkacak her engeli devirmeyi göze almış birinin ifadesi okunuyordu. Haydi sulamaya, haydi sulamaya! Niyetinin ne olduğunu anlayan karısı onun bu çılgınca kararından dolayı telaşlandı. Batist, Allah aşkına vazgeç. Mahkeme bu itaatsizlik yüzünden daha büyük ceza verebilirdi. Belki de sulama haklarını büsbütün ellerinden alabilirlerdi. Bunu düşünmek lazımdı. En iyisi beklemekti. Fakat Batist gibi ağırkanlı, sakin insanların öfkesi öyle kolay kolay yatışmazdı. Haydi sulamaya, haydi sulamaya! Babasının sözlerini gözleri parlayarak tekrarlayan Batistet, kürekleri kaptığı gibi dışarı fırladı. Ablasıyla küçükler de onun peşinden gittiler. Sanki bir şenliğe katılıyorlardı. Herkes bu çalışmada bir payı olsun istiyordu. Aile isyan ederek özgürlüğüne kavuşan bir halkın sevincini yaşıyor gibiydi. Hepsi de karanlıkta şırıltıyla akan sulama kanalına doğru yöneldiler. Uçsuz bucaksız ova alacakaranlığı maviliğinde kayboluyordu. Koyu renkli sazlıklar hışırtılarla dalgalanırken yukarıda yıldızlar onlara göz kırpıyordu. Batist dizlerine kadar sulama kanalına daldı. Suyu zapt eden kapağı kaldırıyordu. Bu arada oğlu, karısı ve kızı suyun girmesi için karıklarda küreklerle gedikler açıyorlardı. Tüm aile refaha kavuşmuş gibi rahatlamıştı. Suyu büyük bir iştahla bir gulu gulu çıkararak yutan toprağın sevincini herkes yüreğinde duyuyordu. İç, kana kana iç, zavallı ne kadar susamış ve ayakları çamurlar içinde tarlanın bir ucundan bir ucuna koşarlarken suyun her tarafa ulaşıp ulaşmadığına eğilerek bakıyorlardı. Batist yasak olanın verdiği vahşi bir zevkle çılgınlar gibi kükrüyordu. Üzerinden ne büyük bir yük kalkmıştı. Gelsinler bakalım mahkemedekiler, ne yaparlarsa yapsınlardı. Artık vız gelirdi. Tarlası suyu içiyordu. Önemli olan buydu. Yalnızlığa alışkın bir insanın hassas kulaklarıyla yakındaki sazlıklarda bir takım gürültüler duyar gibi oldu ve hemen kulübesine koşarak gıcır gıcır çiftesini alıp getirdi. Parmağı kolunda çaprazlamasına tuttuğu silahın tetiğinde olduğu halde sulama kanalının yanında bir saatten fazla bekledi. Su öteye geçmiyor, dosdoğru Batist'in tarlalarına akıyordu. Belki de aşağıdakiler şikayet ediyorlardı. Belki de Pimento sulama kanalı bekçisi sıfatıyla yakınlarda dolaşıyor ve kanunun bu göz göre göre ihlalinden dolayı küplere biniyordu. Fakat Batist oradaydı, ürününün başında. Ailesinin refahı için mücadele veren, onların hakkını korumaya ant içen bir asker gibi nöbet tutuyordu ve suyun tekrar akması için kapağı yerine takmaya yeltenecek olan ilk babayiğidi devirmeye hazırdı. Sulama kanalının içinde tüfeği çaprazlama kollarında tutan dev gibi adamın müthiş gölgesi öylesine keskin hatlarla görülüyordu ki bu kapkara hayaletin yaklaşacak olan kimseyi gözünü kırpmadan kalbura çevireceği kesindi. Yakınlardaki sazlıklardan kimse çıkmadı ve tarlaları da kimsenin bir itirazı olmadan suyu bir saat süreyle doya doya içti. İşin en şaşırtıcı yönü ertesi perşembe günü sulama kanalı bekçisinin sular mahkemesinde görünme işiydi. Herkese gözdağı vermek, çevrede kıskançlık yaratmak için kapı arkasında yepyeni bir silahı ekmek parasından kesmek pahasına da olsa bulundurmak Valencia insanına Afrika'dan geçmiş bir tutkuydu ve sonunda bütün bostan halkı Barrett amcanın eski kulübesinde tek değerli eşyanın bu oyun bozanın yeni satın aldığı çifte olduğunu anladı. 5. Batist'in kızı Rosetta bir gün Şafak'la birlikte yataktan fırlıyor ve gözleri uykudan şişmiş bir halde gerinerek kulübenin kapısını açıyordu. Kuyunun makarası gıcırdıyordu. Geceyi kulübenin dışında geçirmiş olan çirkin köpek sevinçle havlayarak ön ayaklarını kızın eteklerine dayıyordu ve Rosetta son yıldızların ışığında üst kısmı kalın ve sık sarmaşıklarla kaplı kuyunun karanlık ve yuvarlak deliğinden çıkan bir kova soğuk suyu yüzüne çarpıyordu. Daha sonra kandilin ışığı altında kulübenin içinde oradan oraya gidip gelerek Valencia'ya yapacağı yolculuk için hazırlanıyordu. Yattığı yerden onu görmeden izleyen annesi gerekli talimatları veriyordu. Akşam yemeğinden arta kalan her şeyi götürebilirdi. Ayrıca rafta bulacağı 3 sardalyayı da aldı mıydı, her şeyi tamam demekti. Güveç kabını geçen günkü gibi kırmaması için dikkatli olmalıydı. Ah, gelirken ip, iğne ve küçüğün ayağına bir çift sandalet almayı unutmamalıydı. Zavallı yavrucak perişan haldeydi. Parayı masanın çekmecesinden alabilirdi. Anne odanın sıcaklığını çeken ılık yatağında gürültülü bir şekilde horlayan kocaman Batist'in yanında yarım saat daha uyuyabilmek için yan tarafına dönerken Rosetta da son hazırlıklarını yapıyordu. Azıcık nevalesini bir sepete yerleştirdikten sonra güneşten rengi atmış gibi görünen açık sarı saçlarını taramaya koyuldu. Eşarbını çenesinin altında düğümledi ve çocukların üzerlerinin iyice örtülü olup olmadığına bir abla şefkatiyle bakmak için büyükten küçüğe doğru balık istifi gibi dizilerek yerde yattıkları odaya döndü. ''Haydi Allah'a ısmarladık, akşama görüşürüz.'' diye seslendi gayretli kız sepetini koluna takarken. Kulübenin kapısını kilitledikten sonra anahtarı kapının altından attı. Artık gün ağarmıştı. Sabahın mavimsi aydınlığında yollarda ve patikalarda tek sıra halinde aynı yöne doğru giden şehir hayatının cezbettiği işçi kızlar görülüyordu. Gösterişli gruplar halinde uygun adımlarla ve sağ kollarını zarafetle sallayarak yürüyen bu iplik eğricileri civardaki tarlalarda çalışmakta olan güçlü kuvvetli bir delikanlı kendilerine kaba bir şekilde laf attığında bir ağızdan çığlık atıyorlardı. Rosetta şehre doğru tek başına yol alıyordu. Yol arkadaşlarının ne mal olduklarını biliyordu. Bunlar ailesinden ölesiye nefret edenlerin kızları ya da kız kardeşleriydi. İçlerinde kendi fabrikasında çalışanlar da vardı. Kızcağız onlara karşı birkaç kez tırnaklarıyla kendisini savunmak zorunda kalmıştı. Dalgınlığından yararlanarak sepetindeki yiyeceğinin arasına pis şeyler koyuyorlardı. Güveç kabını kıran da onlardı. Fabrikada yanından geçerlerken içinde ipek böceği kozalarının kaynadığı kazanın buharlarına doğru kendisini itelemedikleri bir an bile yoktu. Devamlı olarak ona çulsuz diye hitap ederlerken ailesi içinde buna benzer güzel yakıştırmalar buluyorlardı. Yolda onlardan şeytandan kaçarcasına uzaklaşıyor ve sadece fabrikada pazar yerinde faaliyet gösteren dış cephesi geçen yüzyıldan kalma fresklerle süslü bu büyük ve köhne binada çalışırken kendisini rahat hissediyordu. Ailede babaya en çok benzeyen Rosetta'ydı. Batist'in kendisi için kullandığı kurt gibi çalışmak deyimi tam ona göreydi. Kozaların batırıldığı tencerelerin buharı başını döndürüp gözlerini yakmasına rağmen yerinden hiç ayrılmazdı. Kaynayan suyun dibinde yanmış şeker rengindeki tek suçu kelebek haline dönüşebilmek amacıyla kendisine değerli bir zindan hazırlamak olan böceğin içinde haşlanarak öldüğü yumuşak ipek kapsüllerinin uçlarını bulmak için çaba sarf ederdi. Binanın içinde her zaman kulakları sağır edici bir gürültü olurdu. Ovanın sessizliğine alışkın genç kızlar için bu son derecede sinir bozucuydu. Buharlı makine aşağıda korkunç patlamalarla kükrerken makaralar ve çıkırıklar cehennemi gürültülerle dönerdi ve bu kadar gürültü patırtı yetmezmiş gibi bir de iplik eğricisi kızlar hep bir ağızdan Padre Nuestro, Ave Maria ve Gloria Patri ilahilerini söylemeyi alışkanlık edinmişlerdi. Fakat ilahi söylemeleri kıkırdayıp gülmelerine, dualar arasında alçak sesle birbirlerine hakaret edip ağız dalaşı yapmalarına engel değildi. Fabrika çıkışında birbirleriyle saç saça kavga eden bu esmer kızlar, katı bir çiftçi ailesi otoritesi altında köleleştirilip erkeğin önünde gözleri yerde oturmaya mecbur edildiklerinden, orada hep birlikteyken birer cadı olup çıkıyorlar, yolda arabacılardan ve çiftçilerden duydukları ne kadar söz ve kelime varsa sarf ediyorlardı. İçlerinde en suskunu ve en çalışkanı Rosetta'ydı. Çalışırken dikkatini dağıtmamak için ilahi söylemediği gibi diğerleriyle kavgaya yol açacak herhangi bir davranıştan da kaçınıyordu. Her şeyi çabuk kavrayıp öğrenmesinden dolayı işe başladıktan birkaç hafta sonra hemen hemen en yüksek ücret olan 3 riyali alması kızlar arasında kıskançlık yaratmıştı. Öğle paydosunda fabrikadan gruplar halinde saçları dağınık çıkan kızlar sefer taslarının içindekileri tıkınmak için yakındaki binaların kapıları önünde otururlardı. Gelip geçen erkeklere ısrarlı bakışlar fırlatarak kendilerine laf atmalarına meydan verdikten sonra onlarla aralarında karşılıklı olarak hakaret düellosu olurdu. Rosetta ise imalathanenin bir köşesinde yere oturarak nehrin sağ kıyısındaki bir başka bostandan gelen ve Barrett amcanın hikayesi ve diğer kızların düşmanlığı kendilerini zerre kadar ilgilendirmeyen bir iki genç kızla birlikte yerdi. İlk haftalar akşam olup da fabrikadan çıkış saati geldiğinde Rosetta dehşete düşüyordu. Kendisiyle aynı yöne gidecek olan mesai arkadaşlarından çekindiğinden fabrikada bir süre oyalanıyor ve böylece gürültülü kahkahalarla etekliklerini dalgalandırarak apar topar çıkarken insanın yüzünü kızartan sözler söyleyen, her taraflarından sağlık ve dişilik fışkıran bu azgın kızların öne geçmelerini sağlıyordu. Kızcağız annesinin ısmarladıklarını satın almak için kışın soğuk akşamlarında şehrin sokaklarında ağır adımlarla gezinirken ışıkları yeni yanmaya başlayan vitrinleri ağzı açık seyrediyor ve nihayet Albora'ya yoluna çıkmak için köprüyü geçerek şehrin kenar mahallelerinin karanlık sokaklarına sapıyordu. Buraya kadar her şey iyiydi. Fakat daha sonra esrarlı gürültüleri barındıran karanlık bostanlara dalıyor ve yürek hoplatan bir iyi akşamlarla kendisini selamlayan karanlık bir silüet yanından geçerken korkudan dişleri takırdıyordu. Onu korkutan karanlık ya da sessizlik değildi. Bir köylü kızı olarak bunlara alışkındı. Yolda kimseyle karşılaşmayacağını bilse kendine güveni gelirdi. Diğer kızlar gibi ölülerden, cadılardan ve hortlaklardan da korktuğu yoktu. Onu endişelendiren canlılardı. Fabrikada bostanlar hakkında anlatılan bazı hikayeleri dehşet içinde hatırlıyordu. Kızların Pimento'dan ve Copa'nın meyhanesinde toplanan diğer kabadayılardan korkmaları boş yere değildi. İnsanlıktan nasibini almamış bu serseriler, karanlıktan yararlanarak yalnız başına dolaşan kızları yol kenarlarındaki bir hendeğe ya da bir samanlığa atıyorlardı. Fabrikaya girdikten sonra gözü açılan Rosetta aklından en korkunç şeyleri bile geçiriyordu. Bu canavarlardan bir tanesi tarafından karnının deşilerek öldürüleceğini sanıyor ya da bostanlarda anlatılan masallarda nasıl ki bazı esrarengiz cellatlar tereyağı elde etmek veya zenginler için mucizevi ilaçlar yapmak için küçük çocukları öldürüyorlarsa kendisine de aynı sonun beklediğini düşünüyordu. Çoğu zaman yağmurlu, karanlık kış akşamlarında Rosetta yolun yarısını titreyerek alıyordu. Fakat en çetin ve en korkulan kısmı hemen hemen yolun sonunda evine çok yaklaşmış olduğu bir yerdeydi. Çünkü Copa'nın meyhanesi orada bulunuyordu. Orası yırtıcı hayvanın iniydi. Üstelik orası yolun en kalabalık ve en aydınlık kısmıydı. Haykırışlar, kahkahalar, gitar sesleri, bağırarak söylenen şarkılar orada hiç eksik olmaz ve bir fırın ağzı gibi kırmızı bu kapıdan siyah yol üzerine tuhaf, hareketli gölgelerle kesilen bir ışık karesi düşerdi. Ve buna rağmen zavallı kız oraya yaklaştığında masallardaki devin mağarası önünde korkudan tir tir titreyen genç kızlar gibi duraksıyor ve binanın önünden geçmemek için arkadan dolaşarak tarlalara sapmayı, yolun kenarındaki su kanalından geçip yamaçlardan inerek evine varmayı tasarlıyordu. Sarhoşların gürültüsünü olduğu gibi dışarı veren bu kızıl ağızın önünden geçmektense her yolu denemeye razıydı. Sonunda kararını veriyordu. Yüksek bir yerden atlamaya hazırlanan biri gibi cesaretini topladıktan sonra yavaş adımlarla sulama kanalının kenarında korkunun verdiği mükemmel bir dengeyle ilerliyor ve meyhanenin önünden hızla geçiyordu.